Ayrım 6. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 73. İdeoloji fikriyat mıdır? Asrın başlarında Arapçanın en kısır kökleri şaşılacak bir veludiyet kazanmış dilimizde. O dönemin mefhum üreticileri arasında en yamanı Gökalp. Fikirden mefkure, müfekkire, fikriyat uydurulmuş. İdeolojinin Türkçe'de ilk karşılığı tek kelime olarak fikriyattır. Edebiyat, riyaziyat, arziyat gibi. Zamanla Batı'da ideolojinin manası değişir. Bununla beraber yazarlarımız kelime olarak fikriyattan vazgeçseler bile ideolojiyi hep fikriyat olarak anlarlar. İdeoloji belli bir tarife bağlanmış, berrak bir lafızdan çok yumuşak cagillerden bir hayvandır bizde. Necip Fazıl dergilerde yayımlanan denemelerini İdeologya örgüsü başlığıyla kitaplaştırır. Remzi Oğuz Arık'a göre kelimenin 15-20 yıllık bir mazisi vardır, ideale rakip olarak kullanılıyor ama idealdeki bütünlükten mahrum çünkü metafizik yok. Profesör Hüseyin Hatemi ülkü ile karşılar ideolojiyi. Marksizm nasıl bir ideoloji ise İslamiyet de öyle bir ideolojidir üstad için. Aşağı yukarı 200 yıldan beri Batı dillerinin baş belası olan bu kelime günümüzde dallanıp budaklanmış ve içinden çıkılması güç bir lügaz, bilmece olmuştur. Kaynaklardan söz edersek, felsefe, ideoloji, dünya görüşü, aynı gerçeğin ayrı isimleri. Felsefe, eski Yunan'dan 18. asrın sonlarına kadar Batı düşüncesinin bütününü kucaklamış. Hudutları meçhul, ihtiyar ve aşılmış bir kelime. De Tracy, onun yerini tutsun diye uydurmuş ideolojiyi. İnsan ilimlerinin bütününü kucaklayacaktı kelime. Konusu fikirler olacak, yani psikolojiyi de mantığı da içerecekti. Düşünceye düşman Napolyon, ideolojiyi metafizik bir gevezelik olarak damgaladı. Mefhumu uğursuz bir gölge gibi kovalayacaktı bu hüküm. O dönemin en dürüst, en aydınlık düşünce adamları kelimeye eski itibarını kazandıramayacaktı. Zamanımızda ideolojinin en yaygın tarifi, sosyal bir sınıfın, yani hakikatlerini sergileyen bir nevi yutturmacadır. De Tracy'nin uydurduğu kelime, gözden düşünce, felsefenin yerini tutacak başka bir deyim bulunur. Weltanschauung, dünya görüşü diye Türkçeleştirilen bu Almanca sözcüğün kirli bir mazisi yok, esnek ve müphem. Emperyalizmin taarruzlarına karşı genç zekaları uyarmak için ideolojiler idrakimize giydirilen deli gömlekleridir demiştim. Bu düstur ideolojiler aleyhine ideolojik bir ikazdı. Batı düşüncesinin, daha doğrusu düşüncenin reddi için bir fetva sanıldı. Yığınlar tefekküre her zaman şüpheyle bakmıştır. Bilgiyle zırhlanmamış kalabalıklar için aşırıya kaçmayan bir yabancı düşmanlığı emniyetli bir hisardır. Ama ömür boyu hisarda oturulmaz. Ya aydınlarımız, onlar da milletler arası düşünce pazarlarında gönüllerine göre tek izim olmuşlar. Müstariplerimizin biricik dildadesi, obkürantizm, nihayet dev kocamış ve surların arkasında bekleyen bütün yalanlar, bütün ideoloji enkazları karanlık ve çamurlu bir sel gibi sökün etmiş ülkeye. Bakınız, bir tartışma vesilesiyle kültürden irfana içinde iletişim yayınları. İstanbul 2013, sayfa 263 ila 268. Ayrıca bakınız, Türkiye'deki hayalet ve slogan ilkelin ideolojisi. Cemil Meriç. Bu ülke içinde iletişim yayınları İstanbul 1992, sayfa 91-92 ve 93-94. İdeolojiler tehlikelidir, amenna, gelişmemiş beyinler için. Ama uzak denizlere açılanlar pusuladan vazgeçemez. Kaosu kozmos yapan insan zekası, tecrübelerini ideolojilerde sergilemiş, tecrübelerini ve fetihlerini. Eski toplumlar, hayatın sırlarını mitoslarla aydınlatmış. Çağdaş insanın hırsız feneri, ideoloji. Hamlet'in meyus çığlığında alın yazımızı okur gibi oluyoruz. Yaşamak veya yok olmak, ideolojilere gözlerini kapamak, sürülüğe razı olmaktır. Tenkit zihniyetini boğan böyle bir ruh ikliminde hakikatler değil, sloganlar konuşur. Yasaklanan ideolojilerin yerine yeni putlar geçer, sinema, spor veya siyaset yıldızları. Yabani tahtadan ve taştan putlara tapar, medeni insan etten ve kandan putlara, demiş Bernard Shaw. İdeoloji hakikatin bütününü kucaklayamaz. İdeolojiler sisle karışık fakat dumanlı diye ışığı reddedecek miyiz? Hiçbir ilim hakikatin bütününü sunmaz. İnsan ilimlerinin hepsi de bir yanıyla ideolojidir. İdeoloji, yani belli bir medeniyetin, belli bir inancın, belli bir cemaatin müdafaa silahı. Bir topluma şeref veren ansiklopediler bile bu suçlamadan kurtulamamış. 10. asırda kaleme alınan İhvan-ı Safa Risaleleri, Fatimi Devleti için hazırlanan siyasi bir müdafaaname'ymiş. Diderot'un baş mimarı olduğu 18. asır Fransız ansiklopedisi, gelişen burjuvaziye yol gösteren siyasi bir kılavuz diyorlar. Dilimize cumhuriyetten sonra misafir edilir ideoloji. Eski lügatçiler kelimeyi mepasül efkar, ilmi efkar, aklın suretleri ilmi gibi tabirlerle karşılarlar. Sözlüklerimizdeki bu müphemiyet bizi şaşırtmamalı. 1796'da uydurulan kelime, Fransız Akademisi'nin lügatine 1835'te alınmış tarifler, güdük ve topal, düşünceler, ilmi, düşüncelerin kaynağı ve kuruluşu hakkında sistem. Yıllarca sonra yayımlanan Letter'ın büyük kamusunda da vuzuh yok. Üstad, kelimenin yaratıcısı olan Destut de Tracy'nin adını bile anmaz. İdeoloji ile ideoloğu bir tutar. Oysa ideolojist, bilindiği gibi Cabanis ile de Tracy'nin kendilerini adlandırmak için uydurdukları bir kelime. İdeologsa ideolojistleri küçümsemek için Chateaubriand'ın icat ettiği, Napolyon'un yaygınlaştırdığı bir tabir. Kelime ne Chambers'ın Scoplopedia'sında, ne Britannica ansiklopedisinde, ne İngilizce Sosyal İlimler ansiklopedisinde var. Ansiklopedia Italiana, ideolog diye 18. asır sonu Fransız yazarlarını sıralamış sadece. Paul Robert'ın sözlüğü, ideolojiyi anlatırken bir sürü yazardan örnekler alır. Ama bu yazarlar içinde tek Marksist veya Marksizan yok. Son yıllarda yayımlanan bazı kamus ve ansiklopediler, geçen nesillerin bu garip ihmalini telafiye çalışmaktadır. Lalande'ın Felsefe Sözlüğü 1960 ve 1970'te çıkan Encyclopedia Universalis gibi. Kısaca diyebiliriz ki 1950'lere kadar Batı'nın hiçbir büyük sözlüğünde ideolojinin sosyal ve politik manalarını bulamayız. İdeolojinin Marx öncesi felsefedeki anlamları için en tafsilatlı ve en güvenilir kaynak Picavet'in 600 küsur sayfalık büyük eseridir. Le Ideolog, Felix Alkan, 1891. Picavet, Joseph François, Le Ideologues, Essai sur l'histoire de idea et de théories scientifiques, philosophiques, religieuses, etc. En France depuis 1789. İdeologlar, 1789'dan beri Fransa'da bilimsel, felsefi, dini ve benzeri teoriler ve düşünceler tarihi. Felix Alkan, Paris 1891. İkinci baskısı Burt Franklin, New York 1971. Son baskısı Kissinger Publishing, Montana 2010. Tekrar ediyoruz. 20. asrın ikinci yarısına kadar ideoloji ya düşünceler ilmidir yahut Napolyon'un metafizik gevezelikler diye kötülediği hayattan kopmuş laf ebelikleri. Sosyolog Gurvitiş, kelimenin Marksçı yayınlarda geçen çeşitli anlamlarını 7 başlık etrafında toplar. 1. Şuurlu veya şuursuz vehimler, aldatıcı terkipler. 2. Sosyal durumların değerlendirilişi. 3. Bu vehim ve yorumları farklı göstermek için hazırlanan doktrinler. 4. Bir sınıf tarafından yaratılan ve onu haklı göstermeye yarayan her türlü medeniyet eseri. 5. Sosyal ilimler ve daha geniş olarak insan ilimleri, Marksist ekonomi hariç, 6. felsefi bilgi doğrulaması olmadığı için, 7. din doğru olmadığı için, sosyoloğun tavsiye ettiği çıkış yolu ideoloji, siyasi bilgi manasına kullanılmalıdır. Zamanımızda yapılan bir araştırma, bu sözcüğün 30 ayrı anlamda kullanıldığını göstermiş. Polonyalı bir sosyolog, Adam Schaff, karışıklığı önlemek için şöyle bir tanım önerir. İdeoloji, yerleşmiş bir değerler bütününe dayanan bir toplumun, zümrenin veya kişinin ilerlemesi için varılması düşünülen hedefleri tayin eden düşünceler sistemi. İdeoloji ile ilmin sınırlarını çizmek son derece güç. 20. asırda tarih çok defa ve açıktan açığa siyasi bir ideolojidir. İktisat da, sosyoloji de öyle. Gramsci'ye göre, her aydın belli bir içtimai sınıfın çıkarlarını allayıp pullayan bir ideologtur. Bir kelimeyle ilkel toplumlar dış dünyayı izah için mitlere başvurmuş. Gelişmiş toplumların sosyal ve politik dünyada pusulası ideolojiler. Valeri'nin mit için söylediklerini ideolojilere de tatbik edebiliriz. Söz sayesinde var olan, söz sayesinde yaşayan her şey, kafamız ideolojilerle öylesine dolu, ideolojilerle o kadar kaynaşmışız ki düşüncelerimizi onlardan ayırmak imkansızlaşmış. Hatta ideoloji yapmadan ideolojiden bile söz edemeyiz. İstikbal ideoloji, kainat ideoloji, sayı, aşk, reel, sonsuz, adalet, halk, şiir, dünyanın kendisi ideoloji. Fazla bilgi için bakınız Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa 4. bölüm, İdeolojiler. İletişim Yayınları 1996, sayfa 260 ila 272. Kırkambar Cilt 2, Lehçetül Hakaik. İletişim Yayınları 2006, İktisadi Kalkınma ve İdeolojiler. Sayfa 278 ila 291 ve İdeolojiler ve Çağdaş Elit. Sayfa 293 ila 331. Ayrıca bakınız Cemil Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İletişim Yayınları, 1993, Tarihe, İdeolojiye, Tanrısız İnsana ve Yine Determinizme Dair, 6 Ocak 1966, sayfa 36 ila 40. İlim ve İdeoloji, 4 Aralık 1968, sayfa 197 ila 201. İdeoloji ve Ütopya, 18 Aralık 1968, sayfa 205 ila 210. Sömürgecilik ve Klasik Antropoloji. Antropoloji, Avrupa'nın imal ettiği bir bilgi dalı. Kelime, hem İslam düşüncesinin hem de Osmanlı'nın yabancısı. Çağdaş antropologlara göre, sosyal antropolojinin tarifi, insan toplumlarının ilmi. Ama tarih gösteriyor ki, bu toplumlar incelenirken boyuna at değiştirmişler. İlkel, yabani, arkaik, geleneksel. Bu vasıfların hepsi 3. dünyanın bütünü veya parçaları için kullanılmış. 3. dünya konuşmamış şimdiye kadar. Bu sessizlik döneminden yeni yeni çıkıyor. Yani kıtalar arasında bir diyalog olmamış. 3. dünya neresi? Batının sömürgecilik iştahını kabartan geniş ve dağınık bir ülkeler bütünü. Antropoloji, Avrupa dışı toplumların belli tarihi şartlar içinde yorumuydu. Onun ilkel, geleneksel, yabani, arkaik diye damgaladığı toplumların ortak özelliği, sömürgeleşmiş olmak. Çok defa sömürge olmaya elverişli oldukları için ilkellikle damgalandılar. Antropolojinin sömürgecilikle ilgisi, 3. dünyanın sömürgelikten kurtuluşu ile belli oldu açıkça. Sömürgeci emperyalizmle antropoloji çağdaş. İkisi de 19. asrın ikinci yarısında doğdu. Bunun içindir ki, evrimci antropoloji, müspet bir ilimden çok, batının çıkarlarını maskeleyen bir ideoloji. Bakınız, Can Çekişen Ahtapot, Sömürgecilik, Cemil Meriç, Kırkambar, Cilt 2, Lehçetül Hakaik içinde, İletişim Yayınları, 2006, sayfa 81-99. Türk aydını, bu yeni ilimle uzun zaman ilgilenmemiş. Neden ilgilensin? Antropolojinin konusu da değil, başka kavimlere yutturmak istediği yalanlar da yok. Antropoloji çok yakın bir dönemde üniversitelerimize kabul edildi. Ama hangi merhalelerden geçtiğini, hangi cinayetlere gerekçe diye kullanıldığını hala bilmiyoruz. Şöyle diyelim, önce Victoria çağının 1837 ila 1901 emellerini dile getiren bir antropoloji var. Bu dönemde alan inceleyen de nazariyeci, kendi toplumları ile kaynaşmış kimselerdi. Hakikati araştırmaktan çok, kendi dünyalarının, kendi medeniyetlerinin üstünlüğünü kabul ettirmek istiyorlardı. Evet ama az çok rasyonel bir temele de dayanmak zorundaydı. Bu temel, toplum içinde yaşayan insanın ayniyetidir. Morgan, eski toplum, Lewis Henry Morgan, 1818 ila 1881, Amerikalı antropolog. Ancient Society or Research in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarian to Civilization, Macmillan and Company, Londra, 1877. Pek çok dile çevrilen eser, Fransa'da La Société Arcaïque başlığıyla yayımlanmıştır. Çeviren, Yohich, Edition, Anthropos, Paris, 1971. Kitap iki cilt olarak Türkçe'ye de çevrilmiştir. Eski Toplum, çeviren Ünsal Oskay, Payel Yayınları, İstanbul, cilt 1, 1986, cilt 2, 1987 adlı eserinin ilk sayfalarından itibaren şöyle der. İnsanoğulları aynı babanın çocuklarıdır, aynı ilerleme konaklarında aynı ihtiyaçları duyarlar, aynı sosyal şartlar içinde kafalarının işleyişi de aynıdır. Avrupa bir yandan böyle derken, bir yandan da ilkel dediği kavimleri insafsızca kırıp geçirir. Şimdilik bu çelişkinin altını çizmekle yetinelim. Evrimcilik insanın değerini tarihe dayanarak verir. Tarih, insanoğlunun kucağında yaşadığı tek düze bir ortamdır. Gerçi Compton, Spencer'ın, Marx'ın tarih anlayışları birbirinden çok farklıdır ama hepsi de insanın birliği inancına dayanır. İnsanlar arasındaki farklar belli bir tarihi durumun eseridir. Bütün toplumlar aynı aşamalardan geçerler. Tek yönlü evrimciliğin anahtarı bu tarihi aşamalar yahut evrim aşamaları kavramıdır. Belli şartlar içinde ve belli bir coğrafyada bir araya gelen insanlar, belli iktisadi, sosyal ve kültürel bütünler yaratır. Antropolojiye göre, medeniyetleri yaratan maddi istihsal münasebetleridir. Her toplum, belli bir anda teknik ve ekonomik bir aşamayı temsil eder. İnsanlar, hayvanca bir kalabalıktan yabaniliğe, yabanilikten barbarlığa, barbarlıktan medeniyete geçerler. Sanayi devrimi çağında, evrim merdiveninde yükseliş ölçüsü teknolojidir. Zeka, ilkelde de, barbarda da, medeni insanda da var. Bunun içindir ki, insanlık benzer şartlar içinde aynı aletleri ve araçları yaratabilmiş, benzer müesseseler kurabilmiştir. 18. asır, Avrupa'nın inançlarına ters düşen her şeye batıl inanç diyordu. Yeni antropoloji için bunların hepsi de, belli gelişme derecelerinde izahı yapılan alışkanlıklardır. Bugün bize saçma gelen birçok adetler kaybolan bir toplumdan kalma artıklardır. Geri kalmış ülkeler için rahatlatıcı bir ideolojiydi bu. Nasıl olsa onlar da kalkınacak, onlar da aynı istasyonlardan geçerek Batı'nın refah seviyesine ulaşacaklardı. Yapılacak iş, sabır ve tevekkül içinde tarihin akışını beklemekten ibaretti. Evrimci antropolojiyle muharefeleri olmayan Cumhuriyet sonrası aydınlarımızdan birçoğu, Avrupa'nın sunduğu bu teselliyetkar düşünceleri tarihi maddecilik adı altında kolayca benimsediler. Fakat sömürgecilik düzeni yine de çöküyordu. Hiç değilse Avrupa ilminin namusunu kurtarmak, kıtanın entelektüel hakimiyetine gölge düşürmemek lazımdı. Bu sefer de fonksiyonalizm imdada yetişti. Denildi ki, eskiden antropolog kütüphanede çalışan soyut bir nazariyeciydi. Alan araştırıcısı ise bir bilgi sağlayıcı. Oysa şimdi antropolog hem alanı inceler hem de kendine özgü kavramlarla alanın tasvirini yapar. Yani hem araştırıcıdır hem nazariyeci. Çağdaş antropolog, Victoria dönemindeki meslektaşları gibi sömürgeciliğin destekleyicisi değildir. Daha geniş, daha cihanşumul değerlere gönül vermiştir. fonksiyonalizmin kurucuları için Avrupa, insanlığın bütünü olmadığı gibi en mükemmel temsilcisi olmak vasfından da uzaktır. Bir Malinowski'yi, bir Radcliffe Brown'u hatırlayalım. Malinowski'ye göre, Bronislas Malinowski, 1884-1942, Polonya asıllı İngiliz antropolog. En önemli eserlerinden biri, Argonauts of the Western Pacific, An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagos of Melanesian, New Guinea, Routledge and Kegan Paul, Londra, 1922. Fransızca çevirisi, Argonauts du Pacific Occidental, Gallimard, Paris, 1963. Antropolojinin amacı, yalnız başka kültürleri nazari planda sigaya çekmek değil, Avrupa medeniyetini de yargılamaktır. Şöyle der, insanları robotlaştıran teknik terakkinin insan dışı ve çılgın mahiyetini vurguladım diye karamsarlıkla suçlandım. İyi ama birçoğunuz benim gibi düşünmüyor mu? Modern makinalaşmanın amaçsız hamleleri, bütün ruhi ve sanatkârane değerler için bir tehdit değil mi? Antropoloji hiç olmazsa benim için standartlaşmış medeniyetimizin dışına kaçıştır. Bir nevi romantik kanat açış. Victoria dönemi için antropoloji, medeniyet öncesi toplum biçimlerinin incelmesiydi. Amaç bu toplumları modern dünyayla kaynaştırmaktı. Malinowski için mesela çok daha çapraşık, antropoloji Batı kültürünün bambaşka kültürlerle teması sonucu doğmuştur. Bu başkalık çabucak giderilebilecek mahiyette değildir. Böyle bir karşılaştırmanın nazari ifadesidir antropoloji ve önceleri bilimsel değildir. Antropolog, karşılaştırmalı freskler çizeceğine uzun zaman alanda yaşamalıdır. Toplumu içeriden anlamanın tek yolu bu. Eskiden bunun tam tersi olmuş. Fraser, totemizm üzerine 12 ciltlik bir deneme yazmış. Altın Dal, James George Fraser, 1854 ila 1941, İskoçyalı sosyal antropolog. The Golden Bough, A Study in Magic and Religion, ilk baskısı 2 cilt, Macmillan, Londra, 1890. İkinci baskısı 6 cilt, 1900. Üçüncü baskısı 12 cilt, 1906 ila 1915. İlk Fransızca çevirisi, Le Roman, Dor, 12 cilt, Paul Göttner, Paris, 1925 ila 1931. Yeni baskısı 4 cilt, Robert Laffont, Paris, 1981 ila 1984. Üstada sormuşlar, gidip gördünüz mü yabanileri? Ne münasebet demiş, Allah saklasın. Bir başka antropoloğa, Lowy. Robert Lowy, 1883 ila 1957. Avusturya asıllı Amerikalı antropolog. En önemli eserlerinden biri Primitive Society, New York, 1920. Fransızca çevirisi Traité de Sociologie Primitive Payot, Paris, 1936. Sorarsanız evrim aşamalarının tek çizgi halinde birbirini izlediği palavradır. Gerçeği inceleyenler bilirler ki sosyal gelişme hep aynı çizgiyi takip etmez. Çeşitli ırklar çok eskiden ve hızla başka başka istikametlere yönelmiş ve birbirinden ayrılmıştır. Her alanda basitten çapraşa, insan topluluklarında ise aşağı düzeyden üst düzeye geçildiğini ileri süren nazariye hiçbir esasa dayanmıyordu demek. Şu halde Avrupa'nın üstünlük iddiası da laftan ibaretti. Bir toplumun teknik ve ekonomik alanda daha ileri olması, sosyal ve ahlaki bakımdan da ileri olmasını gerektirmez. İktisadi kalkınma gerçekleşince toplumun üyeleri arasında daha kamil münasebetler kurulmaz mutlaka. Ne bilgelik artar ne adalet şuuru. Belki aksi olur. Zira iktisadi gelişmeyle insanın insanı sömürmesi daha da keskinleşir. Kısaca toplumların ilerleyişini yalnız ekonomik ve teknik seviyeye, başka bir deyişle altyapıya bakarak değerlendiremeyiz. Daha doğrusu tek ölçü bu değildir. Medeniyetin bütün alanlarda üstünlüğü diye bir şey olamaz. Olsa olsa teknolojik bir üstünlük, tabiat üzerinde egemenlik söz konusudur. Bakınız Gerard Leclerc, Antropoloji et Colonialism, Essai sur l'histoire de l'Africanism, Fayard, Paris, 1972, sayfa 59 ila 67. Çağdaş antropolojiden çok şeyler öğrenebiliriz. Ama hep ihtiyatlı olmak, iddiaların arkasındaki gerçek maksatları gözden kaçırmamak, Avrupa'nın her ileri sürdüğünü mutlak hakikat saymamak, hatta bunun tersine düşünmek şartıyla. Antropoloji, İslam dünyasını ciddi olarak ele almamıştır, alamaz da. Fakat çağdaş ilmin bütün buluşlarından yararlanmak, İslam dünyasının yan çizemeyeceği bir görevdir. Unutmayalım ki, hikmet, Müslümanın kaybedilmiş malı. Çağımız ilmi de hikmetin bir parçası olduğu ölçüde dikkatle incelenmelidir. 6. ayrımın sonu, sayfa 84.